nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli izleyicileri, bu haftaki programımıza yine 12. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Kur'an'ın hadis dilimizinin zikredilen vasıflarından biri de fakir ve zayıf olmasıdır. Buradaki fakirliği ve zayıflığı hangi manada anlamalıyız?
Fakirlik ve zayıflık en çok fakir ve zayıfını bilir diye geçiyor zannediyorum. Evet. Yani onu bilmek yani. Şimdi malum geçen programda da acizden, fakirden bahsettik kısaca. Yani bunlar kulluğun üç temel vasfı var dedik. Aciz, fakir ve naks. İşte bunları bilmek ubudiyet oluyor. Yani kulluk, şuuru bunların farkına varmak, yani bunların idrakinde olmak. Ve ona göre bir hayat sürmek. Yani acizini bilip diyor Üstad bir yerde acizini bilip kudret-i ilahiye itimat değil mi? Fakrini bilip rahmet-i ilahiyeden istimdat. Şimdi naksını bilip kemal-i ilahiye tesbihan mı diyor. İşte bu bilmek bizi buraya götürecek. Yani bilmek başka. Yani bilmek diye onu şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Bunun şuurunda olduğum insan o zaman bu ubudiyette mertebe almış oluyor. Şimdi buradaki tabi aciz fakir daha önce de sorulduğu için Risale'de çok geçiyor. Biraz kısaca duralım üzerinde. Yani her mahlukta da var bu ama en fazla insanda. Sonsuz aciz diyoruz da insanda. Ve sonsuz fakir var diyor. Aciz demek Türkçesi güç yetirememek demek değil mi? Fakir de yani ihtiyacı olmak demek. Yani bizim fakirlik piyasadaki dilenciler manası değil bu. İhtiyacı olmak. Şimdi bir mahluk ne kadar aciz fakir varsa o kadar şerefli oluyor. Niye öyle hocam? Mesela diyelim hiç ihtiyacı olmayan mahluk kimdir desek ne diyeceğiz? Cansızlar. Değil mi? Yani cansızın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Cansızın, bir taşın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama şerefi de değeri de o kadar aşağıdadır yani. Yani ihtiyaç arttıkça değer artıyor. İşte bitki oldu mesela bahar ihtiyacı var, efendim yağmur ihtiyacı var. Ondan sonra güneş ihtiyacı var ilahir. Geceye gündüze ihtiyacı var. İhtiyacı artınca bu defa değeri artmış oluyor. Onu da görmeye, işitmeye ihtiyacı yok. Yürümeye ihtiyacı yok değil mi?
Evet.
Hayvan olunca ihtiyaç artıyor, değer de artıyor. Hayvanın da anlamaya ihtiyacı yok, akla ihtiyacı yok. İşte insanda akıl ile en büyük ihtiyaç noktasına geliyor insan. Ve en büyük şey şerefe eriyor. Ki bu şeref üzerine İslamiyet bina ediliyor. Yani insanlık üzerine İslamiyet bina ediliyor yani. Dolayısıyla akıl üzerine. Akıllı makluk olunca teklif söz konusu oluyor. Teklif söz konusu olunca ilahi imtihana girince kazanmanın mükafatı cennet, kaybetmeninki alamazsa cehennem olmak üzere yollar ikileşiyor. Dolayısıyla buradaki yani aciz ve fakir böyle anlamak gerekiyor. Yani bu, hani kamil insanlar diyoruz da fakir ile fahir etmişler. Hatta buna da bir hadis-i şerif var değil mi? Ben fakirim benim fahrimdir diye. Bu manada yani Allah'a karşı fakir hissetmek. Tabi bütün insanlar sonsuz aciz, sonsuz fakirdirler. İşte bir iki misal verecek olursak mesela ele ihtiyacımız var değil mi? Bu fakirlik oluyor işte. Yani fakir demek bu demek. İhtiyacım, ele ihtiyacımız var. Biz el yapamayız. Bu da acizimiz oluyor bizim. Acizimiz oluyor. İşte bu bir misal insandan. Kainata geçelim. Ağaca ihtiyacımız var. Değil mi? Bu fakir oluyor. Koyuna ihtiyacımız var, bu fakir oluyor. Bunları yapamayız, bu da acizlik oluyor yani. Güneşe ihtiyacımız var, fakir. Yapamayız, acizlik. Böyle gider. Ve sonsuza kadar gider yani. Cennete ihtiyacımız var, fakir. Yapamayız. Güç yetiremeyiz onu yapmaya. O da aciz oluyor. Böylece insanın acizi sonsuz oluyor. Fakir de sonsuz oluyor. Böyle olunca bir mahlukta efendim, ihtiyaç ne kadar fazla olursa onda o kadar fazla esma tecelli ediyor. Orası önemli yani. Bir mahlukta da ne kadar fazla isim tecelli ederse onun değeri de o kadar, şerefi de o kadar yükseliyor yani. Değil mi?
Evet.
Yani şimdi ağaç görmez işitmez. Dolayısıyla onda basir ismi, semi ismi tecelli etmez. Dolayısıyla hayvana göre daha aşağı mertebededir. Onun ihtiyaç arttıkça taşta rızkı ihtiyaç yoktur. Rezak ismi tecelli etmez. Efendim, hastalanmaz, şafi ismi tecelli etmez. Değeri de ona göre aşağıdır. Yani demek ki fakir ve aciz arttıkça bunların tabiri caizse imdadına koşan esmalar artıyor. Ne kadar fazla ismi tecelli ederse bir mahluk o kadar şerefli, değerli oluyor. Ya bu noktada bütün insanlar eşit ama bunun farkında olmak, acizin fakir bilir diyoruz tabi, o bilir kelimesi çok önemli. Bunun farkında olmak önemli. Burada Müslümanlar arasında da çok derece farkı var. Bir insan fakir ne kadar fazla bilirse o kadar hamdi artar, Cenab-ı Hakk'a şükür artar değil mi? Minnettarlığı artar. Kendini ne kadar müstahni bilirse, hani serveti, makamı işte varidatı varsa zannedir ki zenginlik o. Hani onlarla aldanırsa, fakrını az hissederse Cenab-ı Hakk'a ilticası, onunla medet dilemesi de o nispetle azalır. Bu bakımdan bunun şuurunda olmak noktasında insanlar, mümin arasında çok derece farkı var. Ama böyle olmak hususunda bütün insanlar eşit. Her insan sonsuz aciz, her insan sonsuz fakir, her insan sonsuz nakıstır. Ama her mümin bunun şuurunda dram mı aynı derecede değil. İşte buradan insanların dereceleri çıkıyor. Yani bunun şuurunda olmak insanı daha fazla ibadete, daha fazla şükre, efendim söyleyeyim, işte emir ve nehilere karşı daha fazla hassasiyete götürüyor. Kendini müstahni bilmek de insan bunlardan biraz daha uzak kalabiliyor. Bir de nakıs var. O tabii soruda geçmemiş. Üstad buna bazen kusur diyor. Nakıs ve kusur. İkisi burada aynı manada. Yani bir noksanlık, bir de kasır olmak. O da noksanlık. Yani kusur günah manasında değil buradaki. Her insan sonsuz nakısı, sonsuz kusurludur yani. Kasırdır yani. İşte buna da örnek olarak diyelim. İşte noksanlığımız unutmak bir noksanlıktır. Değil mi? Evet. Hastalanmak bir noksanlıktır. Yaşlanmak noksanlıktır. Ondan sonra efendim söyleyeyim, uyumak bir noksanlıktır değil mi? Uyanıklık kemaldir. Uyanık uyumak noksanlıktır. Bak, çünkü uyanık olmak daha iyi değil mi? O zaman uyku olduğu noksanlık. Ha. Bir de bu insanın işte bir anda iki iş yapamaması da bir noksanlıktır. Yani iradesinin cüz'ü olması noksanlıktır. Bu nakslı da insan Cenab-ı Hakk'ın kemaline aynı oluyor diyor Üstad. Aciz ile kudretine, fakir ile gınasına, rahmetine, naks ile de kemaline Cenab-ı Hakk'ın aynı oluyor insan. Bu ne kadar hissederse o kadar aynı darlığı inkişaf ediyor. Yani onun için Risale'de bu çok geçer çünkü ubudiyet bunların tümünün şuurunda olmaya deniyor. Ubudiyete. İbadet zaten daha önce konuşmuştuk herhalde. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklanan sakınma, ibadet. Acizin, fakirin, naksının şuurunda olmaya da ubudiyet deniyor. Kulluk.
12. sözün 3. esasında geçen hikmet-i felsefe, hayat-ı içtimaiyede nokta-i isnadı kuvvet kabul eder meselesi ve cemaatlerin muhafasının unsuriyet olması, semeratının ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve beşerin ihtiyacını ziyadeleştirmesi zamanın akışı içerisinde farklı gelişmeler gösteriyor mu?
Şimdi soruda iki şey vardı. Birisi neydi?
Hikmet-i felsefe, hayat-ı içtimaiyede
kuvvet kabul eder. Şimdi nokta-i isnada kuvvet kabul etmek zamanın akışı içerisinde fazla değişimi göstermiyor. İnsanların yani şahsi kemallerinin nispetinde de değişim gösteriyor. Zamanla çok fazla alakası yok yani. Çünkü Üstad buyuruyor ki insanda diyor bir kuvve-i şehviye var, menfaat-i celp. Bir de kuvve-i gadabiye var, mazaret-i def kuvvesi. Bir de kuvve-i akliye var, bunları dengede tutan. Bunlar sonsuz diyor, sınırsız bırakılmış. Ta ki insanların terakkisine ve tedennisine değil mi diyor herhalde. Vesile olsun yani, imtihan. İmtihan sırrı için bunlar sınırsız bırakılmış. Şimdi insanın kuvve-i şehviyesi sınırsız olunca, yani şehvi deyince işte her türlü menfaat cebi buna girer. Mesela mal sevgisi de kuvve-i şehviyedendir yani, makam sevgisi kuvve-i şehviyedendir. Şimdi bu sınırsız olunca bunu ne sınırlandıracak? Akıl. Akıl da vahye bağlı olacak, sınırlandırsın. Değil mi? Ben Şimdi doğru adam değil, benim aklıma göre işte çok zengin olmam lazım. Ne pahasına olsa olsun, devlet malını çalmak pahasına da olsun. Değil mi? Çünkü ahiretten bir şey yok adam, endişesi yok yani. İmtihan olduğunu bilmiyor, ahirete yolcu olduğunu bilmiyor. Bütün hayatı, dünya hayatı kabul edince ne kadar çok kazanırsa, ne kadar çok imkana kavuşsa o kadar mesut olacağını zannediyor. Bunlarla teselli bulmak istiyor daha doğrusu. Hem üstad diyor ya, başka bir vesileyle o elim alem firakı bunlara kapılmak ister diyor. Ona benziyor yani. Şimdi ahirette nasip olmayınca bu sınırsız kuvveler, sonsuz kuvveler sınırı dünyaya sarf ediyor. O da yetmiyor dünya herkesin kuvve şehvesinin tatmine. Bu sebep mücadele başlıyor. Değil mi? Evet. Ama şimdi insan dünyada imtihan olduğunu bilse, diğer insanların da Allah'ın kulu olduğunu bilse, onun hakkını tecavüz edemeyeceğini bilse, değil mi? İnsan olarak onlara merhamet etmesi gerektiğini bilse, eğer zulmederse, rakip olan falan insana değil de Allah'ın bir kuluna zulmettiğini bilse, bunu da mutlaka cezasını göreceğini bilse, o zaman ne olmaz? Mücadele sınırsız olmaz, kayıtlı olur. O zaman rekabet olur, mücadele değil de rekabet olur. Aynı menfaati kazanmak için meşru yollardan iki kişi de ticaret yaparlar diyelim. Kim çok kazanırsa mesela, değil mi? Ha, bu çok kazandı, o da az kazandı. Hiç kazanamadı, fakir düştü, bu ona zekatını veriyor zaten. Yani hayat mücadele olmuyor o zaman. Fakat ahiret düşünülmezse hayat mücadele oluyor. Çünkü dediğim gibi kuvveler sınırsız, saha sınırlı. Saha sınırlı, dünya sınırlı, ömür sınırlı. Bununla da kendini tatmin etmek isteyince ne kadar çok kazansam o kadar iyi diye kuvve-i şehvesine uyuyor. Kuvve-i akliyesi de galip gelemiyor kuvve-i şehvesine. Çünkü galip gelmesi için güçlü olması lazım. Güçlü bir akıl. Güçlü bir akıl için iman lazım. Değil mi? Aksi halde güç yetiremiyor kuvve-i şehviye, gadabiyeyi sınırlandırmaya güç yetiremiyor. Mücadele buradan başlıyor yani. Şimdi bu demek ki imana ve fazilete göre insan başkasına merhamet eder ve zulümden sakınır. Zaman akışı içerisinde bunlar değişimi gösterir mi derseniz, İslam'ın inkişaf ettiği, kalplere daha fazla hakim olduğu zamanlarda hayat mücadelede yardımlaşma olarak telakki edilir. İslam'dan uzaklaşıldığı, maneviyatın uzaklaşıldığı, bütün hayatın sadece bu ömür olduğu, ahiretin olmadığı kabul edildiği zaman da mücadele başlar. Onun için bunu şu asır, bu asır diye nitelemek değil de, yani insanların imandan, faziletten nasiplendiği dönemlerde farklıdır, nasiplenmediği dönemlerde farklıdır. Bu falan asır doğru, filan asır doğru, bu asır doğru, gelecek asır doğru. Yani bunun zaman akışıyla bence fazla bilgisi yok. İnsanın maneviyatıyla ilgisi var gibi geliyor. İkinci bir şıkkı daha vardı sanki sorunun.
Cemaatlerin adaptasının unsuriyet olması, cemaatlerin ise vasat-ı nefsaniyeyi tatmin ve beşerin ihtiyacını ziyadeleştirmesi.
Bir de bu soruluyor. Evet. Şimdi semeratının cemaate birbirine bağlayan bağ yani unsuriyet oluyor. Nerede? Felsefede değil mi?
Evet.
Semeratı ne? İşte hacet-i beşeriye tezyit. Evet. İnsanın ihtiyaçlarını artırmak. Bir de nefsin heveslerini tatmin. De burada yani soruyu şöyle anlamak lazım bence. Yani unsuriyet bunları artırmıyor. Evet. Yani sanki öyle anlaşılıyor yani. Unsuriyet olunca şey olur. Sanki onun neticesi hevesat-ı beşerin tezyit olması. İşte bir de hevesatın galebe çalması. Öyle değil yani. Onun neticesi değil de her ikisi de felsefenin neticesi. Yani onun için biraz karışabiliyor orası. Yani felsefe yani mücerret akıl, vahiyden kopmuş tek başına enaniyetine güvenen bir akıl diyelim. Dünyayı, hayatı menfaat kabul eden, mücadele kabul eden bir akıl neyi netice veriyor? İşte Hazreti Beşer'i tezzit ve hevesat-ı nefsani tatmin. Bir de unsuriyeti netice veriyor. Yani ikisi de aynı şeyin neticesi yani. Bu şekilde şey yapalım. Anlayalım mı?
Üstad, önemli bir alakasında olsun, farklı yerlerde olsun diyor ya, şimdiki medeniyetten niçin diyor mimsiz olarak bahsediyordun? Halbuki diyor, eskiden aşağı yerlerde gezerken medeniyetin böyle mehasinlerini anlatıyordu. Üstad orada cevap verdi diyor, yani ihtiyacı artırmış diyor,
artırmış,
beşeri yani. Fakir bırakmış diyor.
Doğru. Şimdi unsuriyet neden? Beşeri fakir bırakmasına iki şık var. İkisine kısaca bir yine temas edelim. Şimdi unsuriyet zamanın akışı içerisinde değişimi göstermiş mi? Değil mi? Soruda bu da sanki var.
Evet.
Şimdi unsuriyetin zaman akışı içinde değişimi gösterdiğini söyleyebiliriz. Nasıl değişim gösteriyor? İşte bugün de Avrupa'da medeniyet ilerledikçe, menfaat ön plana geliyor. Yani medeniyetin ilerlemesi menfaat duygusunu şey yapmıyor, fazilete dönüştürmüyor, menfaat yine ön planda geliyor. Değil mi? Bugün Avrupa'da bugün yine birinci planda menfaat vardır. Menfaatin öne geçmesi unsuriyeti ikinci plana atabiliyor. Nitekim Avrupa Birliği bunun en güzel örneğidir. Dünün düşman iki devleti ve milleti Alman ve Fransız bugün Avrupa Birliği çatısı altında ortak bir menfaat etrafında birleşmişler ve buluşmuşlar. Ve ırkçılık ikinci planda kalmış. Herkes kendi milletinin diğerinin daha üstün olması için çalışıyor, o kadar. Değil mi?
Evet.
Ama İslam aleminde ırkçılık hala yer yer devam ediyor. Neden? İşte Avrupa'da olmayan iki şeyden, bizde olmayan. Birisine medeniyet, fen ve teknikte yeterince terakki etmemişiz. Hala geriyiz. Yani geri kalmakla unsuriyet arasında yakın ilgi var. İkincisine işte İslam'ı yeterince yaşamıyoruz. İslam'ı yeterince yaşamamanın da neticesi ırkçılığın inkişafıdır. Medeniyet ilerlememenin de neticesi ırkçılığın yine birinci planda kalması, yerini muhafaza etmesidir. Onun için inşallah o devrede girdik. Ustanın da müjdeleri var istikbal hakkında. Yani madenle terakki ettikçe hem ırkçılık belasından kurtulacağız, kalkınmamızı tamamlamaya diğer devletlerle efendim söyleyeyim iktisadi sahada da yarışmaya girmeye, İslam aleminin böyle geri kalmış, perişan bir halden kurtulmasına vesile olacağız. Hem de Üstad diyor ya, bu zamanda ilahi kerimetullah maddeten terakkiye mütevakkıftır diyor. Hem de İslam'ın o muhtaç insanlara, muhtaç Hristiyan alemine, ehli kitaba ulaşmasına da maddeten terakkiye vesile olacağız. Bunda iki şıkkı var. İki türlü vesile olacağız. Birisi, maddeten terakki ettik mi imkanlarımız artacak. Değil mi? O imkanları kullanarak İslam'ın ilahisine, inkişafına, yayılmasına çalışacağız. Değil mi?
Evet.
Yani imkanımız olmadığını dar bir dairede kalırız. İkincisi de maddeden terakki ettik mi karşımızdakiler Avrupalı, Amerikalı ilahir, ehli kitap bizi dinleyecekler. Hani bu psikolojik bir haldir yani. Diyelim fakir işte eski ifadeyle bir şeyini çeksen telini mi derler, kırk yaması dökülecek. Hani o şekilde üstü başı perişan bir adam fevkalade zengin birisine nasihat etmeye kalksa adam ona bakar, gidip kendine bakar, dinlemez onu. Değil mi?
Evet.
Bu psikolojik bir şeydir yani. Çok zengin bir insan, çok fakir bir insandan, perişan bir insandan nasihat zor dinler. Şimdi bizim Avrupa karşısındaki ve Amerika karşısındaki halimiz bu idi diyelim. Bu demeyelim, inşallah gelişiyoruz. Böyle olunca adamlara ne anlatacağız? Adam bizi fakir, fukara, perişan. Hele son olaylarda da girmeyelim oraya. Sanki anarşiyle İslam arası bir bağ varmış gibi. Böyle vurucu, kırıcı, öldürücü bir grup diye görüyor. Bizden İslam'ı zor alırlar. Onun için maddeden terakki edeceğiz ki hem bu anarşi belası da azalsın, hem de adamlar bizden bu hakikatleri alabilsinler. Muhtaçlar kendi dinlerine kendini tatmin etmiyor. Biz de fakir fukara halimizde onlara bir şey veremiyoruz. Onun için ateizme girmiş bugün Avrupa gençliği. Büyük çoğunlukla ateizme girmiş durumda. Hristiyan değildir yani. Yani yakını biliyorum. Az çok gezdik dolaştık oraları. Bu noktadan da maddeden terakki etmemiz lazım. Bir de Hacat-ı Beşeriye'yi tezzit meselesi var. O da diyor ki medeniyet diyoruz zaten. Eskiden diyor, bedeviyette diyor, bir şahıs 4 şeye muhtaçtı diyor. Medeniyet 40 şeye muhtaç hale getirdi. İhtiyaç arttı. Değil mi? Şu anda oturduğumuz koltuk bile dün ihtiyaç değildi, bugün ihtiyaç. O zaman diyor, say masrafa kafi gelmemeye başladı. Yani kazançlar Peki nasıl görecek bu ihtiyaçları? Bu sefer gayrimeşru yollara, harama tevessül edildi. Ve Allah muhafaza beşerin manevi hayatı perişan oldu diyor Üstad. Yani bu mana yani. Evet.
Hikmet-i Kur'an'ya ise nokta-i istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder cümlesini açıklar mısınız? Hakkın korunması için kuvvet icap ederse bu muvazene nasıl kurulabilir?
Şimdi zaten haklı bir defa kuvvetlidir. Yani nasıldı? El hakkı yalu değil mi? Vela yulayi. Hak üstündür, ona üstün gelinmez. Ama hak olarak üstündür yani. Mesela bir adam, hem yani sana kendini sen verelim, Ramazan hilalini görmüş, hakikaten görmüş. Değil mi?
Evet.
Bu adam haklıdır. Diyor ki bayram yarın diyor mesela. Veya işte bayram hilalini görmüş. Şimdi o görmüş. Ötekiler hiçbirisi baktığı yok. Hepsi diyor ya, kimisi evinde dışarı çıkmamış, kimi işte hava sisli göremedim diyor. Değişik sebepler sayıyor üstad. Kurasa görmemişler yani. Şimdi bir görmüşler, bin tane görmemiş var. Şimdi hangisi haklıdır bunların? Gören haklıdır. Değil mi? Ama o binde kuvvet var. O bin bu bir. Değil mi? Burada kuvvet hakkı yenemiyor. Haklı kuvvetlidir her zaman. Daima kuvvetlidir haklı. Şimdi işte bir harf katibiz olmaz diyor üstad. Bir hane ustasız olmaz diyor. Bir harf insan, bir hane kainat diyelim değil mi? Bu insan ve kainatı bir yaratan var. Şimdi mümin bunu savunuyor. Daha da bu hakikatin şeyine müdafiliğini yapıyor. Bunun karşısında binlerce inkarcı olsa yine mümin galiptir yani. Onlar kuvvete de olsalar yine hak kuvvetlidir. Hak, hak orada kuvvetlidir. Ama hem hak hem de kuvvetin bir arada olması lazım. Ki karşısındaki adamı şey yapmayalım yani, haksızlığa teşvik etmiş olmayalım yani. Zayıf olduk mu adam bize zulmetmek istiyor, haksızlık meydan alıp gidiyor. Hem karşı adamı kurtarmak için, yani rakiplerimizi de zalim olmaktan kurtulmak için ki kuvvetli olmamız lazım. Yani kuvvetli olmamızın ilk faydası rakiplerimizedir. Değil mi? İkinci faydası kuvvetliyim diye zayıfları ezen kişilere yahut devletlere ki mazide olmuş bu. Kuvvetimizle karşı çıkıp o zulmün önüne geçmemiz için yine kuvvetli olmamız lazım. Cihadın bir şartı da budur yani. Yani eğer bir millet geçer ayet-i kerimede şu anda hatırımda metni söyleyemeyeceğim de yani bir kavim zulme uğruyor. Cenab-ı Hak'a sığınıyorlar ki yok mu bize bir yardım edecek kimse? Değil mi? Ötede Müslüman bir kuvvet ve devlet var. Bunların üzerine cihat farz oluyor. Gidip o zalimlerin elinin omazlığını kurtarmak. Bunun için güçlü olacağız ki kurtaralım. Güçlü olmayınca o zulüm devam edecek. Onun için kuvvetli olmak gerekir. Fakat zayıf da olsak yani haklı mıyız? O noktada da daima kuvvetliyiz. Ama ikisini birleştirmek idealdir yani. İdealdir.
Yine el hakkı yalı baksın dediğiniz gibi kuvvetin de bir hakkı var diyorum.
Tabii. O da ayrı. Yani. İnşallah bir program yapalım ona. Kuvvetin hakkı var. O dersi yakarken kısaca söyleyip geçelim. Bazen örnek veriyorsun. Birinin elinde çelik var, birinin elinde tahta var. Çarpıştırıyorlar. Değil mi? Çelik kimin elinde? Diyelim inançsız birinin elinde. Değil mi? Tahta da kimin elinde? Bir müminin elinde. Çarpıştırma kim yenecek? Çelik tahta yenecek. Değil mi? Ya orada inanmayan Müslüman yenmiş olmuyor. Çelik tahta yenmiş oluyor. Çünkü niye? Kuvvetin de bir hakkı var. Değil mi? Çelik olmanın bir hakkı var. Çünkü Müslüman çalışıp çeliği Müslüman eline alacak. Yoksa orada yani kuvvetin hakkı galip gelmiş oluyor. Kafir Müslüman yenmiş olmuyor. Çok harika bir derstir o da. Bir cümlesi buydu işte. Evet.
Programımızın son sorusu hocam. Hikmet-i Kur'an'ya düstur-ü cidal yerine düstur-ü teavun esas alınıyor.
Yardımlaşma. He.
Hayatın bir mücadele değil, bir yardımlaşma olduğu nazara veriliyor. Halbuki ekolojide canlılar arasında yardımlaşmadan daha çok mücadele nazara çarpmaktadır. Bu hususta teferruatlı bir açıklama yapabilir misiniz?
Şimdi mücadele deyince doğru soruda geçtiği gibi hayvanlar arasında bir mücadele var. Değil mi? Güçlü hayvanlar, zayıf hayvanları ne yapıyorlar? Yiyebiliyorlar mesela. Arslanlar, ceylanları ne yapıyorlar? Parçalıyorlar. Şimdi buna bakıp da hayat mücadeledir demek çok yanlış. Çünkü niye? Hayatın yardımlaşma olduğunun sonsuz delilleri var. İlk delil nereden başlıyor? Sema ile arz arasındaki yardımlaşmadan, değil mi? Sema ile arz arasında bir yardımlaşma var. Bir mücadele yok. Şimdi güneşle dünya arasında bir yardımlaşma var. Güneş dünyayı tutmuş, çeviriyor etrafında. Değil mi? Mücadele olsa güneş mahveder dünyayı. Öyle değil mi?
Evet.
Şimdi kainatta elementler arasında bir yardımlaşma var. Oksijen, hidrojen arasında fıtratları zıt olmasına rağmen bir yardımlaşma var. Bir araya gelip su oluyorlar. Değil mi? Kainatın meyvesi olan insanda yardımlaşma var. Organlar birbirine yardım ediyorlar. Hayvanat satıyor. Nebatat hayvanat imdadına koşuyor diyor. Hayvanat insan imdadına koşuyor. Hücreti beden diyor. Gıda maddeleri hücreti bedenin imdadına koşuyor diyor. Bu nasıl cidaldir diyor usta. Hani buna nasıl mücadele edeceksiniz? Dolayısıyla yani arz ve sema arasındaki yardımlaşmadan tut, gıdaların hücrelere yardım etmesine kadar, efendim söyleyeyim, hayvanatın bize hizmet etmesine kadar muazzam bir yardımlaşma tablosu var. Ha, bunun karşısında mücadele denen ne var? Ha, Cenab-ı Hak efendim söyleyeyim, hikmetiyle hayvanatın rızkını ikiye ayırmış. Bir kısım hayvanlar et yiyor, bir kısım hayvanlar ot yiyor, değil mi? Ha. Şimdi et yiyen hayvanlar olmasaydı, hani bu mücadele olmasaydı, soru sahibinin şeyine göre, zevkine göre diyelim, Cenab-ı Hak bütün hayvanları ot yer şekli yaratsaydı. Peki bu hayvanlar bir gün ölecekler, bunların etini kim yiyecek? Bunu hiç düşünülmüyor.
Evet.
O zaman Sıfat diyor ki, dünya bir mezbahaya dönecekti diyor. Öyle değil mi?
Evet.
Ha, bir bataklığa dönecekti diyor. Şimdi demek ki et yiyenler de lazım. Bu Allah'ın hikmetidir bu. Şimdi evet ceylan aslan ceylan yiyor ama ceylan da o noktaya kadar gelmiş de, değil mi? Bir hayat sürmüş yani. Dünyaya gelmiş, ya bebeklik dönemi geçirmiş, işte büyümüş, aslandan kaçacak hale gelmiş, kaçmış, 3 sefer, 5 sefer altınıza yakalanmış diyelim hani. Ama o güne kadar yaşamış bu. Hepimizin eceli oluyor, onda bir eceli var. Eceli gelince aslan onun dünyana gitmesine vesile olmuş. Onun etini yemekle de efendim cesedinin kokmasına, mikrop laşe yuvası olmasına da mani olmuş. Yani Reza kısmı ile Kuddüs sesini beraber tecelli etmiş. Öyle değil mi?
Evet.
Şimdi bunu sadece örnek alıp efendim söyleyeyim bütün hayatı, kainatı mücadele meydanına çevirmek de çok yanlış yani. Bir de şu var yani, bunu diyen insanların da biraz diyecek yüzü olması lazım yani. Aslanlar ceylanı yiyor derken kendine yapıyor. Kendine yapıyor, önünde tavuk, değil mi? Kesmiş yiyor. İşte tavuk çiftliklerinde şu kadar tavuk, efendim senin balık, şu kadar her gün sayısız balık yiyoruz, değil mi? İnsanlık olarak konuşacak olursak. Balık üretme çiftliklerinden, testlerinden şu kadar balık, İşte şu kadar hayvan, akşama kadar insanlar hayvanları yiyorlar. Tutmuşlar bir arslanla kaplanın yakasını. Sanki kendileri mücadele etmiyorlarmış da. O hayvan, o zaman kendini müdafaa ediyor ki o beni rızık olarak yaratılmış. Ömrünü de tamamlamış, kestim, yedim. Doğru, halife-i arzım ben, doğru. Bir şey dediğimiz yok ama sen arzın halifesin, arslan da ormanların padişahı. Değil mi? Sen tavuk yiyorsun da onu niye ciğerin yemesin ya? Bir de işe böyle bakmak lazım yani. Sanki biz çok hani Erzurum şey tabiri, argo tabiri de temiz ayakkabı derler ya. Öyle değil ki bizim işimiz aklımızda et yemek. Niye diğer et yiyen hayvanlara karşı çıkıyoruz? İşte et yeme dedim ki Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir rahmeti bu yani. Herkes ot yeseydi o zaman mahvolurdu o cenazeler. Hepsi et yeseydi biz kendimize et kavuşturamıyoruz. Hangi hayvana et kavuşturalım? Değil mi? Ne öküz çalıştırdık, ne koyun çalıştırdık, değil mi? Hep et yeseydiler onlar. Direkt herkes kendi dişine, işte bakalım bize ne yiyeceğiz. Bu Allah'ın ayrı bir rahmeti ve hikmeti yani. Yani 4 tane hayvanın parçalanmasına bakıp da muazzam bir hakikati perdelemek çok yanlış yani.
Yani bir de gerek olumlu sözde gerek tuzlu sözde insan ve bir kısım zalim canavar hayvanların diyor fıtratlarını suistimal etmelerinden neşet eden bir şeye sanki umum kainatta, umum canlıda, umum nevlere teşmil ediyorlar yani.
Tabii öyle değil işte.
Evet.
Tabii.
Hocam ağzınıza sağlık.
Sizin de sağ olun.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli izleyicileri bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Mart 2010